Ayrım 19.
Kendime tekrar tekrar neden tüm çabalarımın başarısızlıkla bittiğini soruyordum. Gizliden gizliye tuhaf düşünce, fikir ve görüşlerim vardı ancak etrafa karşı herkes gibi konuşmaya, düşünmeye ve davranmaya çalışıyordum. Her zaman bu diğerlerinin hiç uğraşmadan işler görünmelerine hayret ediyordum. Dışarıya karşı görüntüyü korumak, herkes gibi görünmek çok yorucuydu ve sürekli uğraşmak gerekiyordu. İçten içe ise farklı olmaktan ve akıntı karşı yüzmekten nefret ediyordum. Bir ruhsal kaos içerisindeydim, sürekli müdafaa halindeydim ve hep kendimi yargılıyordum. Cazibemi kullanıp bir flörtten diğerine geçtikçe kendime dünyanın en iyi, en akıllı, çalışkan, güzel, sevilmeye değer kadını olduğumu kanıtlamaya uğraştıkça aslında daha çok bir orospu olduğuma inanıyordum. Kendimi kanıtlamak için akıp giden çabalarım ve tercihlerimle kendimi tüketiyor, az daha öldürüyordum. Ve ne olduğum, yani berbat, kirli, iğrenç, yüzeysel bir hiç olduğum açığa çıkarılacak diye daima korku içinde yaşıyordum. Sevgiye ve dikkate layık olmayan bir insan, bir yüz karası. Herkesin beni bir gün nihayet terk edeceği görüşündeydim. Dolayısıyla da onlar beni bırakmadan ben onları bırakmalıydım. Fakat belki bir defalığına bunu başarabilirdim. Beni bu terbiyesiz, kötü kızı biri sevecek olursa o zaman belki daha iyi olabilirdim. Ama hayır, bu mümkün olamazdı. Ben en basit şeyleri bile anlayamıyordum. Ben dağınıktım ve yalnız yatmaktan korkuyordum. Yabancıların yanında yemek yiyemiyordum. Bazı şeyleri öğrenmek ve aklımda tutmakta oldukça zorluk çekiyordum. Konsantre dahi olamıyordum. Politik yazıları okumak benim için oldukça zordu. Bunun yanında güzel konuşmalara da katılamıyordum. Gerçi blöf yapmayı ve gerçekten bir şeyler anlıyormuşum gibi görünmeyi iyi beceriyordum. Fakat İçimden kendimi oldukça aptal hissediyordum. Bir süre için pırıltılar saçıp güzel bir kelebek gibi ışıldayabilirdim ama günün birinde insanlar bu maskemin altını göreceklerdi. Bundan nefret ediyordum. Benim heyecana, değişikliklere ihtiyacım vardı. Yaşamın tek düze örneklerden başka sunabileceği çok şeyler vardı. Ben çok meraklıydım ve daha keşfedilecek bir sürü ilginç şey vardı. Hayır. Onlardı bu diğerleri. Onlar üç kağıtçıydılar. İki yüzlü, dar kafalı, sıkıcı, orta dereceli, tatsız insanlar sevilmeye değmezlerdi. Belki de hiç acı çekmemişlerdi ve beni yargılamakla övünüyorlardı. Ve şimdi de kendime neden Sem'in benden böyle tatsız bir hayattan zevk almamı beklediğini soruyordum. Beni kazanmak için hiçbir girişimde bulunmuyordu. Üç hafta boyunca onun için pişirip temizlik yaptıktan sonra gitmeye karar veriyordum. Hoşuma gitmeyen şey ise tüm bunları çok olağan karşılamasıydı. Ne yaşam ama. Beni sinemaya davet ediyordu ve sonra ardından hemen eve gitmek istiyordu. Bense görmek ve görülmek istiyordum. O parasını tutumlu harcıyor ve evde bir şeyler içmeyi tercih ediyordu. Benimse restoranda ısmarladığım, tekrar fincanı yıkamak zorunda olmadığım çay daha çok hoşuma gidiyordu. O sıkıcı ve cimri diye düşünüyordum. Kendime bir daire aramaya karar veriyordum ve her iş kadını gibi çok çalışıyor ve yeterince de kazanıyordum. Eski evlilik korkum yeniden ortaya çıkıyordu. Onca akşamlar boyunca ne konuşulabilirdi ki? Onun nasıl sohbet edildiği konusunda bir fikri yoktu herhalde. Bazen oldukça iyi gidiyordu ancak bir an sonra çok sıkıcı olabiliyordu. Ben 7 değişik yerde ders veriyordum. Bu ekstra stres demekti ve hep koşturmaktaydım. Ders vermek, pişirmek, alışveriş, temizlik. İngilizce öğrencilerimden biri kiralık bir çatı katı olduğunu söylüyordu. Bundan Sem'e bahsetmeye karar veriyordum. Seni bu akşam sinemaya ve sonra yemeğe, ardından da bir kadeh şarap içmeye davet etmek istiyorum diyordum. Hayır, şöyle yapıyoruz diye cevaplıyordu. Ben seni sinemaya davet ediyorum ve sonra eve gideriz. Duman altı olmuş yerlerde oturmaya hiç niyetim yok. Ah Sem, bu defalık sadece. Lütfen, rica ediyorum senden. Ben dışarı gitmeyi çok seviyorum ve hoş bir restoranda oturup insanları seyretmekten zevk alıyorum. Niçin kendimizi hep dışlıyoruz? Burası bizim şehrimiz. Bir yığın ilginç insan ve yer var. Seni ayrıca bazı arkadaşlarımla tanıştırmaktan da zevk alırdım. Hayır, sinemaya evet ama sonra eve geleceğiz. Ben bu tür bir yaşam istemediğime karar veriyordum. Onu inatçı, hatta despot ve bencil buluyordum. Ertesi gün ona bir ev bulduğumu bildiriyor ve taşınıyordum. Onu özlüyordum. 2 hafta sonra onu arayıp nasıl olduğunu soruyordum. O beni tiyatroya davet ediyordu. Birlikte bir oyun seyrediyorduk. Ardından beni eve bırakıp uzaklaşıyordu. Ben kızgındım. O bana gerçekte olduğundan farklı davranmak istemediğini söylüyordu. Ondan hoşlanıyorsam iyi, hoşlanmıyorsam da iyiydi. O benden sadece hoşlanmadığını da söylüyordu. Ben afallamıştım. Her şeyi yeniden düşünüyordum. Sem'in tercihleri zaaflarını mı tartıyordu? Onu tüm gariplikleriyle özlüyordum ve bunu telefonda da ona söylüyordum. Seni gitmen için ben zorlamadım. Her zaman geri dönebilirsin. Sen de beni özlediğini söyleyemez misin? Gülerek, tabii söyleyebilirim diyordu. Ben geri dönüyordum. 17. Bradford, Nisan 1980. Sevgili Olivia, nasılsınız? Sizden haber almak beni çok memnun ediyor. Biz birbirimize yılda 2-3 defadan fazla yazamadığımız halde babanızın ölümünden beri bağlarımızı koparmamamızı harika buluyorum. Onca zirveler ve uçurumlardan sonra sevimli bir eş bulmanıza, yeni bir ev yaptırmanıza ve yeniden bir kızınızın dünyaya gelmesine çok sevindim. Yaşadığınız onca şeyden sonra mutlu olmak hakkınızdı. Yaşamınızı yoluna koymanızı fevkalade buluyorum ve sizi kutluyorum. Başlangıç şartları çok daha iyi olan nice kız yaşamın gidişatına uyamadılar. Ben sık sık kendime, İngiltere'de kalsaydınız size ne olurdu diye soruyordum. Ama mektuplarınızdan anlaşılıyor ki siz çok iyisiniz. Sizin Yorkshire'ı ne kadar çok özlediğinizi bildiğim için mektuba bataklıklardan çan çiçekleri ve kır otları koyuyorum. Umarım yakında yağmur diner. Bizde fazlasıyla var. Yakında sizden cevap almak beni sevindirirdi. İçten kalpten selamlar. Ivy Clarney. Auckland, Yeni Zelanda, Eylül 1984. Sevgili Bayan Clarney, nasılsınız? Size bu kadar uzun zamandan beri yazamadığım için üzgünüm ama benim yaşamımda yine büyük bir değişiklik oldu. Biz İsviçre'den Yeni Zelanda'ya göç ettik. Değişiklikler. Kök salmayı düşleyip ailemle kendi yuvamda esenlikle yaşamamı istememe rağmen hayatımda hep sadece değişiklikler olmuştur. Ben kötü bir göçmendim. Basel'den Auckland'a kadar süren yolculuk boyunca sadece ağladım. Ve burada başlangıçta sadece memleket hasretiyle doluydum. Sonra tüm eski yaralarım yeniden açıldı. Birdenbire kendimi yeniden İngilizce konuşulan bir çevrede buluyordum. Ve radyoda, televizyonda, gazetelerde, kitap ve beyaz perdede sık sık ensesten bahsediliyor. Her 3 veya 4 çocuktan birinin cinsel tacize uğradığı iddia ediliyor. Acıdan, yalnızlıktan ve ihtiyaçtan dolayı kendime ve başkalarına yardım amacıyla yazmaya başladım. Böyle bir tecrübenin tüm yaşamım üzerine nasıl bir etki yarattığını biliyorum. Yazmak, kişiliğimi ararken kaybolmama da yardımcı oluyordu. Sosyal yardımlaşmadan bir bayan çocuk psikiyatrisiyle ensest kurbanları hakkında konuşuyordum. Ona ikinci eşimin beni sabır ve anlayışla nasıl yıkılmaktan kurtardığını anlatıyordum. O kötü kız olmama ve beni sevip sevmediğine dair denemeye tabi tutmama rağmen hala beni seviyordu. Ruhsal sakatlığıma ve komplekslerime rağmen bunu başarmayı onun güvenine borçluyum. Herkes küçük kurbanlara acıyor ancak kim bir zamanlar dramatik çocukluk deneyimleri edinmiş olan hayat arkadaşını düşünür ki? Arlet Demin ve Sem'in ve diğer birçok kişinin benim yüzümden çekmek zorunda kaldıkları korkunç yıkıcı görünüyordu. Nice sayısız defalar cinlerim tepeme üşüşürlerdi. Oysa ki şimdi Basel'den bu kadar uzakta yaşarken hiçbir suçluluk duygusu olmadan geçmişim hakkında konuşabiliyor ve yazabiliyorum. Harika bir evlilik sürdürüyoruz ve muazzam bir aile hayatımız var. Sizin de bildiğiniz gibi bu dengeyi sağlamak için uzun yıllar gerekti. Ancak şunu da anladık ki insan bir ilişkiye ne kadar kendi katkısını sağlarsa ondan daha fazlasını da karşısındakinden geri alır. Bazen çok zor oluyordu ve biz başaramayacağımızı dahi düşünüyorduk. Belinda'mız çok şirin ve tam da pop şarkılarını dinlerken pasta pişirmeye yardım edecek çağda. Hatta pasta yaparken birlikte dans ediyoruz. Gitar çalmada ve şarkı söylemede epey aşamalar kaydetti. Fareler ve minik tavşanlar yetiştirmeye başladı. Okulun hobilerini geliştirmesini engellediğini düşünüyor. Mavi gözleri, sarı ve kıvırcık saçları var. Oldukça inatçı, bilinçli, bağımsız ve oldukça fazla espri anlayışına sahip. İngilizceyi iyi konuşuyor. Birbirimize çok yakınız. Ben caz jimnastiği, Fransızca, Almanca, İngilizce dersleri veriyorum. Ve kendime ait bir atım var. Gerçi burada herkesin bir atı olabilir ama ben hala rüyamın gerçek olduğuna inanamıyorum. Melissa Melody Jane. Ata binmem sayesinde korkularımı yenmeyi ve daha güçlü yaratıklara karşı koyabilmeyi öğrendim. Yeni Zelanda'da insana bir sürü fırsatlar doğuyor. Herkes bir restoran açabilir veya üniversiteye gidebilir. Hatta benim gibi bir moruk bile. Ben üniversitede yaratıcı yazma konusunda bir kursu bitirdim ve kısa hikayelerimle birinci oldum. Benim aşağılık kompleksleri Pasifik'in güneşi altında buharlaşıp uçmuş görünüyor. Serbest reklam fotoğrafçısı olarak İsviçre'deki kelle götüren meslek rekabetinden onlar onu yok etmeden çekildiği için Sam çok mutlu. İlk önce onun orta derecede yaşama krizinin buna sebep olduğunu ve onun bunu atlatacağını sanıyordum. Ama yanılmışım. O şimdi ıslah olmaz bir kumsal hastası ve balıkçı olup çıktı. San Katarina Manastırı ile ilgili kitabı 4 dile çevrildi ve 30 bin adet satıldı. Sanki cennete düşmüş gibiyiz. Evimizden denize uzanan nefes kesici bir manzara var. Yatak odamız kayalıkları aşıyormuş gibi. Ben ülkelerle çevrili memleketimden buraya geldiğimde koruyucu miğfer ve paraşütle yatağa girmem gerektiğini düşünüyordum. Şimdi vatan hasretimi ve suçluluk duygularımı hemen hemen yok etmişken buraya alışmaya başlıyorum. Kitabımı bitirdikten sonra bir yayın evi buldum. Bana coşkulu bir tepki gösterdiler. Bu kitabı yazmak 4 yılımı aldı. Zira İngilizce gramere o kadar da hakim değildim. Bunu sağlamak epey zamanımı aldı. Ve şimdi her şey olup bitmişken kendime, anneme bunu yapmaya hakkım var mıydı diye soruyorum. Güzel hatıraların kötülerin hışmına uğraması çok yazık. Bizim ilişkimize gelince değişen pek bir şey yok. Bir süre mektuplaşmamız gayet normal devam etti. Ama birdenbire tamamen suçlamalarla dolu bir mektup aldım ondan. Beni yaralamayı hala çok iyi başarabiliyor. Gerçi kendimi savunmaya çalışıyorum ama bu sonuçta sadece tartışmamıza ve birbirimize acı vermemize yol açıyor. Niye hep böyle bittiğini bir türlü anlayamıyorum. Annem, Andreas, Arlette ve ben bir arada olduğumuz zamanlar güzel anlarımız da oldu. Birlikte Viyana'da, Salzburg'da, Almanya ve Fransa'da tatil geçiriyorduk. Onlar tasasız günlerdi, sevgi ve kahkahalarla dolu. Ancak geçmişin kötü ruhları bizi asla rahat bırakmıyor ve bir zaman geliyor yeniden yakalıyorlardı. Bir olayı hatırlamam gerekti şimdi. Günlerden bir gün okuldan döndüğümde annemi benim için kahverengi bir eldiven örerken buldum. Daha sonra onu okul formama uygun olarak sarı yünle işledi. Annemin örgü örebildiğini hiç bilmiyordum. Ellerim rüzgardan çatlamış ve ayazdan şişmişti. O eldivenlere öyle sevinmiştim ki otobüste unuttuğum için de kendimi hiç affetmemiştim. Arlette'nin anoreksi olduğu zamanı hatırlıyorum. Onun yolculuğa çıkışımızdaki hüzünlü yüzünü unutamıyorum. Annemin göç ettiğimiz günkü solgunluğunu ve keder dolu bakışlarını hatırlamamaya çalışıyorum. Arkadaşların bizi birbirimizden kopararak ayırmaları gerekti. Bayan Clarney, benim yazdığım kitap duyguların kitabıdır ve benim çaresiz ümitsizliğimden ışığa çıkış yolumu tasvir ediyor. Bu kitabın içinde ben anneme ve Arlette'ye yönelip onlara birçok şeyi açıklamaya çalışıyorum ama bana öyle geliyor ki pek gerektiği gibi başarılı olamadım. Zira en büyük tepkiyi onlardan aldım. Ben İsviçre'den ayrıldığımdan beri annem kronik zona hastalığını çekiyor. Onun için çok üzülüyorum. Fakat biz hiçbir zaman uzun süre birbirimizle mantıklı olarak konuşmayı başaramadık. Kendimi bu konuda rahat hissetmesem bile bu konuda konuşmaktan vazgeçtim. Konuşmalarımız sırf hava ile suyla sınırlıydı. Ama ben de yaşamak zorundayım nihayet. Mutlu olduğum zaman suçluluk duygusu hissetmemeyi öğrendim ve yaşamaya hakkım olduğunu da. Çok uzun süre başkalarına bağımlı olarak ve onlar tarafından hor kullanılarak yaşadım. Sem'in sayesinde kendimi o zincirden kurtarabildim. Ben bu kitabı yazarken ortaya önemli bir soru çıktı ve ben bu sorunun daha önce neden hiç ortaya atılmadığını hayret ediyorum. Neler olduğunu tam olarak hiç anlayamamıştım. Niçin onu, ben her şeyi anlattıktan sonra alıp götürmemişlerdi? Niçin onun beni ve annemi neredeyse öldürmesini ve sonra da intihar etmesini kadere bırakmışlardı? Niçin, neden polis onu sorgulayıp tutuklamamıştı? Bayan Clarney, sanırım ben artık yaşamı yenmesini öğrendim. Daha dengeli ve olgun oldum, ancak tüm bunlar asla vazgeçmediğim için oldu. Bu bana çok fazla enerji ve cesarete mal oldu. Zira bu büyük bir talepti, inanın bana. Neredeyse 50 yaşına geldim. Artık sonunda unutabilmek istiyorum. Bu nedenle lütfen bu sorumu cevaplayınız. Tanrı sizi korusun. Tüm sevgilerle, Olivia. Bradford, 19 Kasım 1985. Sevgili Olivia, size uzunca mektubunuz için teşekkür ederim. Beni çok sevindirdi ve sizin Yeni Zelanda'daki yaşamınızı okumak oldukça da ilginçti. Anneniz ve yetişkin kızınızla olan ilişkinizin iyileşmesi için dua edeceğim. Sadece zaman iyileştirebilir. Arlette büyüyüp olgunlaştığında sizi daha iyi anlayabilecektir. Sizinki gibi mutsuz bir gençliğin sonraki yaşamanıza ve kurbanların çocukları üzerinde nasıl etkili olduğunu görmek çok korkunç. Bu bir şeytan çemberi, fakat sizin hepsinin üzerine son çizgiyi çekmeyi başardığınızı sanıyorum. Kitabı bitirdiğinize sevindim. Ancak o olaydan bu kadar uzun bir süre sonra sorunuza sağlıklı bir cevap verememekten korkuyorum. Benim amirimin tuttuğum raporla emniyet amirine ve oradan da yargıca gitmesi gerekirdi. Ve ancak yargıç babanıza karşı tutuklama emrinin düzenlenip düzenlenmemesine karar verebilirdi diye düşünüyorum. Görüyorsunuz ki elimizde sadece küçük bir kızın ifadesi vardı. Baba, biliyor musun ne yaptığını bana? Sen bekaretimi bozdun bir gecede baba. Ben daha 10 yaşındaydım. Sen odama süzülüyordun tekrar tekrar. Öyle acıyordu ki baba, ben daha 10 yaşındaydım. İçinde bana yer yoktu baba. Benim köprülerimi yıkıyordun çocukluktan kadınlığa. Ben daha 10 yaşındaydım. 4 acımasız yıl, hor kullanım ve gözyaşları. Nasıl olgunlaşacaktım baba? Sorumlu olmayı öğrenmek ve seçmek. Ben daha 10 yaşındaydım. Sen beni sığınaklarımdan zorla çıkarıyordun. Ben yüzüme bir kitap tutuyordum ve hiç olmamışı oynuyordum baba. Senin bedenimi parçalamanı, arzularımı ve kendimi. Şimdi sen öldün baba. Çaresiz sandın beni. Acıların içinden yolculuğuma, bu yolculuğun her kavşağında gölgeler kafama biniyorlardı. Ümitsizce kadın ve anne olmak istiyordum ben. Hissiz bacaklarımın arasında seni unutmak. Ancak çamaşır yıkarken bile kendimi çocuksu hissediyordum ve o kadar yersiz. Çünkü her adım savaşa dönüşüyordu baba. Tüm yaşam gücümü tüketiyordu. Bekaretim öldüğünden beri, bir geceden sonra ve bir zamandan, o zaman ben 10 yaşındaydım. Sen beni zapt ettin baba. Şimdi ben 50 yaşındayım. O zamandan beri hala ağlıyor, savaşıyorum. Beni lanetlediğinden beri 10 yaşında kalmaya. 18. Daha demin oturup babam öldüğü için ağladım. O 36 yıl önce ölmüştü. Bir ay içinde 50 yaşıma basacağım. İlk defa Sandra Butler'in Enseslerin Ruhsal Çöküşleri kitabını okuduktan sonra onun için ağladım. Yazar sadece kurbanlar değil, bilakis onların anneleri, aileleri ve yapanlar hakkında da yazıyordu. İlk defa babamı insan olarak görüyordum. Silahın namlusunu ağzına sokuşunu ve tetiği çekişini gözlerimin önüne getiriyordum ve kendime onu bu hale getirecek neler yaşamış olduğunu soruyordum. Beni ne kadar çok kötüye kullandığı, o pembe lekeli döşeğin üzerinde beynini kafasından dışarıya ateşleyecek kadar. Ümitsizce onunla ilgili güzel bir hatıra bulmaya çalışıyor ve onu bulaşıkhanede fırının önünde otururken, bana tahtadan oyun kutusu yaparken görüyordum. Kapağına çekiç ve çiviyle bir desen veriyordu. Onun bu resmini hatıramda saklamaya karar veriyordum. Hayatımda ilk defa kendime acaba iş yerinde mutlu muydu, kendini hiç sevilmiş ve anlaşılmış hissetmiş miydi diye soruyordum. Hiçbir suretle onu bana bu yaptığından dolayı affetmek istemiyordum. Zira o yetişkindi ve baba olarak yaptıklarından sorumluydu. Kendime acaba birazcık sıcaklık, yakınlık ve de güçlülük duygusu mu arıyordu ve bunları benden bir kleptoman gibi çalmış mıydı diye soruyordum. Orada oturuyor, ağlıyordum. Acıma ve sevgi demirleşmiş yumruğu içimden söküp götürüyordu. Ben birçok şeyi anlamaya çalışıyordum. Her şeyi. Sanki ben her şeyde geri kalmışım. Asla olgunlaşmamış ve gerçekle bağlantı oluşturamamıştım. Çünkü tüm enerjimi yaşamla başa çıkmaya kullanıyordum. Çıkmazlarda dolaşıyor ve diğerleri gibi olmaya, gerektiği gibi taklit etmeye, onlar gibi yaşamaya çalışıyordum. İnsanın kendi kararlarını vermesine, dilediği gibi, doğru bildiği gibi yaşamasına hakkı olduğunu bilmiyordum. Annesinin ve babasının kabul ettirmeye çalıştığı gibi değil. Bana yaşam ve insanlar arası ilişkiler hususunda silik bir bakışım vardı gibi görünüyordu. Sanki asla gerçek varlığını değil de sadece yüzeysel çizgilerini tanıyordum. Bu uyanıştan sonra kendimi açmaya başlıyordum. Diğer enses kurbanlarıyla karşılaşmam beni beynimden vurulmuşa çevirdi. Sanki uyur gezerlikten uyandırılıyordum. Kendi acım başkalarının yaşadıklarıyla karşılaştırıldığında küçülüyordu. Kendi öz babasının hamile kalmanın nasıl olduğunu düşünmeye dahi tahammül edemiyordum. Kalbim 3-4 veya daha küçük yaşlarda seks amacıyla kötüye kullanılan kadınlara açılıyordu. Onlar için bu zorlama bir bıçakla ikiye bölünmek gibiydi. Onlara kalan hissizleşmiş kadınlık organlarıydı ve yaşam boyu taşıyacakları ızdırapları. Bir kadın 6 yaşındayken bir saç fırçasıyla kızlığından olmuştu ve Almanya'da genç bir kız içine bir şişe sokulduktan ve vakum içini yırtıp parçaladıktan sonra ölmüştü. Ben sadece bu dert ortağı kardeşlerimin ellerini tutup onlarla ağlayabiliyordum. Bazen hala daha anneme karşı kin duyuyorum ve sonra hata yapma hissine kapılıyorum. Ancak başkasını yargılama ve cezalandırmaya hakkım olmadığını öğrendim. O kötü ve zor çocukluğum yüzünden istemeden birçok insana acı verdim. Başkalarının öyle davranmalarını gerektiren geçmişlerini pek tanımıyorum. İnsan mutlu bir çocukluk geçirmiş olsa bile başkalarıyla ilgilenip onlarla bağlantı kurmayı öğrenmek zorundadır. Doğru yaşamak ve sevmek bir sanattır ve öğrenmek çok zordur. Belki de varoluşumuzun anlamı bundadır. Eğer ben kin ve nefret beslersem kendimi yaralarım ve kendi olgunlaşmamı gömerim. Benim asıl amacım iç barışımı, huzurumu bulmaktır. Daha akıllı, daha mutlu, daha sevecen ve daha anlayışlı olmaktır. Bu konuda kendi kendimin yoluna çıkmamaya karar veriyordum. Zira insan problemlerini çözmeye, affetmeye ve unutmaya, gayret etmeye ve hep ileri gitmeye hazır değilse bunu yapar. Korku yoktur sevgide. Aksine dolu dolu sevgi korkuyu yok eder. Zira korku azabı yaratır. Kim korkarsa tamamen sevgi içinde değildir. 1. Yohan 4.18 Iris Galey Diselen Verge Valtiger, ruh tecavüzcüsü, yaşam hikayesi 2. kısım. Iris Galey'in ilk kitabı, Babam öldüğünde ağlamadım, sadece dünya çapında bir başarı değil, yazarın kendisi ve aynı kaderi paylaşan bayan okurlarına da kurtuluş yolu ve özgürlük sağladı. O burada küçük bir kızken babası tarafından nasıl seks amaçlı kötüye kullanıldığını, bedenine ve ruhuna karşı işlenen bu suçun kendisine neler yapmış olduğunu ve yaptığını anlatıyor detaylı bir şekilde sonuçlarını. Birçok şeyin yanı sıra boşanmayla sonuçlanan ilk evliliği gösteriyordu. Şimdi Iris Galey ikinci bir kitap çıkarıyor. Oldukça duygu yüklü bir rapor, günlük alıntıları ve mektup alıntılarıyla kaderinin devamını anlatıyor. İkinci eşi ve ondan olan çocuğuyla 1980'de Yeni Zelanda'ya göç ediyor. Birinci evliliğinden kızı ve annesi Basel'de geri kalıyorlar. Bundan sonra yazarın hayatı, vatan hasreti ve geride bıraktıklarına karşı duyduğu suçluluk duygularıyla doludur. Tıpkı önceleri tipik enses kurbanlarına olduğu gibi ayrıca yetersiz öz saygı ve zorlayıcı itaat dürtüsü. yeni ve fazladan rahatsız edici şekilde ortaya çıkıyor. Buna bir de eşinin radikal bir tarikata yönelmesi ekleniyor. Tüm bunlar o sıralar 50 yaşındaki bu kadını kendini bulma ve kendi olma yolunda uzun süre başarısız kılıyor. Bu kitapta ortaya dökülen yırtılırcasına gerginleşmiş duygular ve hep patlamanın eşiğinde duran duygusal basınç, aklı başında erkek okuyucular için, belki de bayan okuyucular için de hiç de kolayca hissedilir gibi değil. Bayan yazar tüm bunları bir kolajla bağdaştırıyor, tamamı tamamına. Avrupa'ya seyahatinde yaşadıklarını, öğrendiklerini, hissettiklerini, okuyup, duyup, yapıp veya yapmadıklarını anlatıyor. Birinci kitabının etkisiyle mutlaka bu da bay ve bayan okuyucular bulacaktır. Böyle yaşam tecrübeleri sıra dışıdır, ancak tefsirli kaderleriyle hep ilgi çeker ve gerçekte birçoklarına da kendi yaşamlarındaki sorunların üstesinden gelmede yardımcı olur. C.C. Derbond. Iris Galey 1936 İsviçre doğumlu. 9 yaşında İngiltere'ye göç, orada 4 yıl boyunca babası tarafından seks amacıyla kötüye kullanılıyor. Babasının intiharından sonra İsviçre'ye dönüş. Enstitü, ilk evlilik, psikolojik tedavi, ikinci evlilik, Yeni Zelanda'ya göç. Things cemaatiyle tanışma, uzun yıllar süren yazma süreci. Babam öldüğünde ağlamıyordum, liste başı oluyor. 1990'da Zitglokte Hayat Hikayesi'nin ikinci bölümü yayımlanıyor. Ruh tecavüzcüsü. Iris Galey dünya çapındaki Incest Survivors hareketine katılıyor. Iris sırrını açıkladığında 14 yaşındaydı. 2 gün sonra babası intihar ediyordu kendini vurarak. O bir kız enstitüsüne gönderiliyordu ve bir daha bu konuyu asla açmıyordu. Ta ki 40 yıl sonra Yeni Zelanda'da televizyonda incest üzerine bir program görüp kendi hayat hikayesinin trajedisini yazmaya başlayıncaya kadar. Incest üzerine yazmak hala daha pek dokunulmamış bir tabudur. Yeni istatistikler ensestin çok daha büyük olduğunu göstermesine rağmen sadece İsviçre'de yılda 45 bin olay oluyor. Ensest kurbanlarının o yüz karası utançlarını ve acılarını paylaşmaya cesaret edilmiyor. Iris Galey, bize kötü bir karabasan gibi sonraki hayatını belirleyen ihanete uğramış çocukluğunun tanıklarından yapıyor. O kendisi için ümitsizce dileklerde bulunurken yazısı da hem içten ve dıştan hissetmek ve hissettirmek istiyor. Kitabın sonu 21 Eylül 2007, sayfa 251.